Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi son derste haricilerin vasıflarından bahsettik. Dedik ki aslen bu dersi yapmamızın hani birkaç sebebi vardı. Bu sebeplerden birisi de dedik güncel vakadan dolayı. Özellikle zamanında Irak İslam Devleti, sonra Irak Şam İslam Devleti, sonra da hilafet olarak adlandırılan cemaatin, topluluğun, bunları kimisi harici olarak isimlendiriyor. Bu isimlendirenlerin arasında alimler de var, ulemadan kimisi onlara, onlar için yani şer'i manada, istilahi manada harici diyorlar. Kimisi harici ismini vermekten imtina ediyor, kimisi harici değil diyor. Yani bu konuda ihtilaf var biliyorsunuz. Ha, bizim için de tabii bu mesele önemli olduğu için biz de bu konuyu biraz daha tafsilatlı ele aldık. Yani bu meselede var olan kalıplar dahilinde değil de işi daha ziyade doğru bir menheç ve üslupta halletmeye çalıştık. En azından öyle zannediyoruz yani. Son derste haricilerin vasıflarını topladık. En azından önemli olanları topladık. Ve bu vasıflara haiz olanlar dedik, bunlar şer'i manada haricidir. Yani harici ne, yani ne demek oluyor? Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçen, yani tarif edilen ve o tarife de verilmiş olan şer'i hükümler üzerine uygulanacak olan fırkadır. Yani öyle bir fırkadır dedik bu vasıflara haiz olanlar. Ha şimdi tabii konumuz ne? Yani şu zamanda artık kendisini hilafet olarak adlandıran, yani cemaat harici midir değil midir bu manada? Bu da bizim yani bütün bu işlediğimiz dersin hulasası, hulasa olarak, netice olarak işlememiz gereken ve sonlandırmamız gereken konu. Bu işi bugün de inşallah bitirmek istiyorum. Dolayısıyla hani çok fazla da bu şeyde oyalanmak istemiyorum. Dolayısıyla inşallah yani nispeten kısa kısa inşallah bu şeyi halletmeye çalışacağız inşallah. Ha, ama bu konuya girmeden evvel iki şeyi halletmemiz lazım. Veyahut da bunları bir mukaddime olarak işlemek lazım kısa olarak. O da birincisi değişmek, birincisi yani değişmek. Bu kendi zatında mutlak manada kimileri bunu kötü bir şey algılıyorlar. Yani özellikle dinde taamuk sahibi olanlar, dinde kendi görüşlerinde yahut da kendi doğru zannettiklerinde böyle katılaşan ve onu asli mevzular, her din olarak algıladıkları her şeyi asli konulara, asli bir alana sokanlar, bunlar değişmeye mutlak surette karşılar. Çünkü değişmek bunların nazarında nedir? Dinin aslından taviz vermek, dinden taviz vermek, akideden taviz vermek, imandan taviz vermek. Dolayısıyla değişmek kendi zatında ne? Mezmum bir şey, kötü bir şey. Halbuki değişmek mahlukattan ayrılmayan bir vasıftır. Değişmek yani değişme mahlukattan ayrılmaz. Çünkü yaratılmış olan muhakkak değişecektir. Mahluk hiçbir zaman tek bir hal üzere kalmaz. Çünkü tek bir hal üzere kalmak bu kemaldir. Kemal. Tek yani hep aynı hal üzere kalmak, hep yani aynı vasıflarla, aynı surette, aynı keyfiyette, aynı mahiyette baki olmak, bu sadece Allah Azze ve Celle mahsustur. Onun dışında Allah'ın diyoruz ya, Allah Halik'tir. Allah'ın dışında olan her şey mahluktur. O zaman yani her türlü vasıf itibariyle baki olan sadece Allah Azze ve Celle ise, yani değişmeye uğramayan, değişmeyen Allah Azze ve Celle ise, o zaman onun dışında olan her şey mahluktur ve değişecektir. Ki zaten yani değişmeyi inkar etmek, tabiatı inkar etmektir. Değişmeyi inkar etmek, yaratılışı inkar etmektir. Değişmeyi inkar etmek, fıtratı inkar etmektir. Çünkü herkes, yani bu bedihi bir ilimdir. Yani bunun, bu zaruri bir ilim. Hiç kimse, hiçbir akıl, selim olan bir akıl, değişmeyi inkar etmez. Çünkü çevresinde sürekli değişkenliklerle muhataptır. Kendisi bebek doğmuştur, ondan sonra büyümüştür, yetişmiştir. Kendi içerisinde yani hem bedeni değişmiştir, hem fikriyatı değişmiştir, hem arzuları değişmiştir, hem hissiyatı değişmiştir. Bir insana karşı muhabbet besler, sonra kin besleyebilir, öfke besleyebilir. Öfke beslediği insana muhabbet besleyebilir. Doğru bulduğu bir şeyi daha sonra yanlış görebilir, yanlış gördüğü bir şeyi doğru görebilir. Yani her şey değişkendir. Dolayısıyla yani bu çok önemli bir mesele. Yani değişmek mahlukatı mahlukattan ayrılmayan bir vasıftır. Ayrılmayan bir vasıf. Dolayısıyla değişkenliğe mutlak manada kapalı olmak, bu zaten yani cehalet ne manada? Kendi tabiatına, kendi yaratılışına zarar verecek olan bir cehalet. Ha, zarar verecek olan bir cehalet. Yani bu böyle bir halde senin zaten doğrulara ulaşma mümkün değildir. Ama şimdi mesele nerede? Şimdi değişmek bir, o zaman birincisi mutlak surette değişmek, değişmeyi inkar etmek veyahut da değişmeyi kötü görmek, bu yanlış bir şey. O zaman değişmek yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Değişmek iyi de olabilir, kötü de olabilir. İnsan iyiye doğru değişirse o zaman bu güzel bir şeydir. Bu takvadandır yani. Doğruya doğru değişirse. Ama eğer insan kötüye, yanlışa, batıla doğru değişirse o zaman bu kötü bir şey. O zaman bu önüne geçilmesi gereken, bu inkar edilmesi gereken vesaire, ıslah edilmesi gereken bir şey olur. Niye bunu yani konu ediyoruz bu bahiste? Değişmek ya dahilden olur ya da hariçten olur. Ya dışarıdan etkiler, sebepler senin değişmeni sağlamış olur veyahut da kendi içinden dahili bazı sebepler senin değişmeni sağlamış olabilir. Değil mi? O zaman bu sebepleri, bu etkenleri biz elbette yani o değişme sürecini veyahut da o değişmiş olan eşyayı değerlendirirken, onu yargılarken, onun üzerinde bir hüküme varırken elbette biz o etkenleri dikkate almamız gerekir. Yani bu niye değişmiş? Elbette yani birincisi eşya değişir. Değil mi? Bir dedik. Birincisi eşya değişir. İkincisi eşya değişirken ya hariçten değişir veyahut da dahilden değişir. Yani sebep etken ya dıştan gelir veyahut da içten gelir. Her haliyle biz o eşyanın değişmesine sebep olmuş olan etkenleri elbette bunları itibar edeceğiz, dikkate alacağız. O etkenleri biz anlayabiliriz, izah edebiliriz, diyebiliriz ki evet yani bu makbul bir sebeptir veyahut da diyebiliriz ki bu merdut bir sebeptir. Yani o sebepleri biz yani o etkenleri değişmeyi sağlamış olan sebepleri, etkenleri elbette biz değerlendiririz. Bunlar hatta sebep itibarıyla yani olma itibarıyla hatta makbul olabilir. Lakin değişmenin neticesi batıl ise o zaman etken yani o değişmeye etken olmuş olan sebep makbul dahi olsa tasvibi gerektirmez veyahut onu doğru kabul etmek, iyi kabul etmeyi gerektirmez. Ha, yani etken belki makbuldür lakin netice eğer batıl ise, eğer sen doğrudan yanlışa doğru değişmiş isen, o zaman sadece sen etkeni izah edebildiğin için, onu hatta belki makbul yani kabul edebildiğin için, buradan yola çıkarak neticeyi de, yani bozuk neticeyi de doğru göstermen veyahut da makbul göstermen elbette yanlış olur. İnsan daima ne olursa olsun hakla beraber yürümesi lazım. Yani doğru neyse onda yürümesi lazım. Ha o değişmenin, yani bozuğa doğru, batıla doğru değişmenin sebebi belki makbul olabilir. Lakin o değişiklik kendi içinde, kendi zatında bir batıl ise, bozuk ise o zaman sen onu yine inkar etmen lazım. Onu yine karşı koyman lazım. Her ne kadar etkiyi sen kabul edebilsen de. Ha? Yani bunları ayırt etmek lazım. Mesela maalesef özellikle yani hilafet cemaatinin müdafiliğini yapan kardeşlerle mesela yani bu bahsi konuştuğun zaman ne daima getirilir? İşte böyle yapıldı, şöyle yapıldı. Yani bazı etkenler zikredilir. Yani değişmeyi gerektirmiş olan karşı taraftan bazı saldırganlıklar, işte zulümler, eziyetler zikredilir. Doğru, yani böyle şeyler vaki oldu. Lakin bunlar pekala o değişmenin neticesinde varılmış olan batıl hali doğrular mı? Doğruya çıkarır mı? Mesele orada. Ha? Yani o etkeni sen etkeni kabul edebilmen, onu makbul görmen, netice itibariyle ortaya çıkmış olan batılı da doğru görmeni gerektirmez değil. Hatta buna karşı koyman lazım eğer doğruya taraftar isen, hakka taraftar isen. Dolayısıyla mesela bunu hani bu değişkenlik, değişme süreci, geçen derste de yani haricilerin mesela bir oluşum sürecinden bahsettik. Yani değişik merhalelerden geçtiklerini bahsettik. Bazı mertebeler yani kat ettiklerini bahsettik. Bunun gibi de yani şu zamanda işte bizim bugün konumuz olan işte hilafet cemaati de belirli mertebelerden geçti. Bunun bir benzeri olay mesela zamanında Osman radıyallahu anh'un şehadetinden sonra vaki oldu. Osman radıyallahu anh birileri tarafından zulmen öldürüldü, şehit edildi. Bunun akabinde ne vaki oldu? Bunun akabinde Müslümanların bir taraf Osman radıyallahu anh'unun kan hakkına sahip oldukları için dediler ki biz Osman radıyallahu anh'unun kısasını istiyoruz. Böyle bir talepte bulundular. O zaman hemen Osman radıyallahu anh'unun şehadetinden sonra halife olan Ali radıyallahu anh'u da o zaman umumi maslahattan ötürü onun kararı verdiği karara göre de bu katilleri vermedi. Halbuki yani Osman radıyallahu anh'u şehit edenler takriben belliydi. Takriben yani en azından hangi kesimden oldukları yani takriben belliydi. Ama el muhim bu bir ihtilafa sebebiyet verdi. O zaman özellikle Umeyye oğulları işte Muaviye radıyallahu anh'u ki Osman radıyallahu anh'u hani Umeyye oğullarındandı. Dolayısıyla onlar da kan sahibi olma noktasına yani Osman radıyallahu anh'ın veli olma noktasına velayeti babından en yakın onlardı. Osman radıyallahu anh'a. Dolayısıyla onlar da bu davayı üstlendiler ve dediler ki biz Osman radıyallahu anh'un katillerini istiyoruz. Ali radıyallahu anh'u Osman radıyallahu anh'un katillerini teslim etmeyince veyahut da onları yargılamayınca yani kısas hükmünü uygulamayınca ne etti? Aralarında bir ihtilaf vaki oldu. Ha şimdi biz burada yani bir fırka ayrıldı gitti. Ondan sonra da birçok şeyler vaki oldu. Yani özellikle işte Cemel'de karşı karşı gelindi. Sonra Cemel sonrası Saffin vakasına doğru gidildi. Ve iki tarafın şiası meydana geldi. Yani bir tarafta Muaviye radıyallahu anh'ın taraftarları ortaya çıktı. Diğer tarafta da Ali radıyallahu anh'ın taraftarları ortaya çıktı. Önce Cemel vakasında bir savaş yani bir muharebe oldu. Sonra Saffin vakasında büyük bir muharebe oldu. Ve Saffin vakasında işte harici fırkası da ortaya çıktı. Şimdi biz mesela yani bu fitneyi değerlendirdiğimiz zaman bu fitnenin sebeplerini anlayabiliyoruz. Etkenleri anlayabiliyoruz. Yani zamanında Umeyye oğlu yani Muaviye radıyallahu anhu ve onun etrafında toplanan diğer sahabeler Ali radıyallahu anh'a karşı çıkmalarını anlayabiliyoruz. Diyebiliyoruz ki evet yani onların da makbul bir sebebi vardı. Çünkü en başta diyorlardı ki mesela yani Osman radıyallahu anhu zulmen öldürüldü. Ve Allah Subhanahu ve Teala وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا kim zulmen öldürülürse فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَانٍ diyor Allah Azze ve Celle. Biz onun yani velayetine sahip olanlara bir yetki, bir güç verdik. Yani onlar elbette yani şeriata göre ve Allah'ın kelamına göre elbette ne edebilirler? O kanın karşılığını talep edebilirler. Onların hakkıdır. Hatta ayetin sonunda اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا yani onlar muhakkak nusret ile mazhar olacak olanlardır. Yani nusreti Allah Azze ve Celle kime vaat etmiştir? Yardımı, desteği kime vaat etmiştir? Zulmen öldürülmüş olanın hakkını talep edene, onun velisine yani onun velayetini üstlenmiş olana Allah Azze ve Celle yardımını, desteğini vaat etmiştir. Dolayısıyla yani buradan yola çıkarak elbette onların makbul bir sebebi var. Diyebilirsin ki evet yani biz bunu anlıyoruz. Yani Emevilerin o zaman Ali radıyallahu anhu'ya karşı çıkmalarını o kanı talep etmeleri yani kısası talep etmelerini biz bunu anlayabiliyoruz yani. Bu hani makbul bir sebep. Lakin kim hak üzeredir? Onu değerlendireceksek o zaman değişmeyen yani değişikliğe uğramayan bir kaynağa dönmek lazım. İşte o da Allah Azze ve Celle'nin Resul Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği bilgiler, ilim. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala değişmeyen kelamı yani ilmi bilgisi değişmeyendir. Dolayısıyla hak oradadır. E şimdi ona rücu ettiğin zaman, Allah Subhanahu ve Teala'nın tenzil ettiği hakka rücu ettiğin zaman, o zaman mesela diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam, İmam Müslim Rahimahullah'ın tahric ettiği bir hadiste, Ummu Seleme'den radıyallahu anh'dan, diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam, Ammar bin Yasir'a, diyor ki, taktuluke fiyetul bagiye, seni bagi olan fiye, yani bagi olan taraf seni öldürecek diyor. E Ammar bin Yasir radıyallahu anh'u, Ali ile beraberdi radıyallahu anhu ile ve Ali Ammar'ı öldürenler, şehit edenler Şam ehliydi, Şam ordusuydu. Demek ki o zaman hak üzere kim? Ali radıyallahu anhu ve Irak ordusu. İhtilaf içerisinde hak üzere olanlar Ali radıyallahu anhu'ydu ve onun taraftarlarıydı. Ha şimdi doğru olan bu. Lakin biz Şam ordusunun niye karşı koyduğunu, niye ayaklandığını anlayabiliyoruz. Çünkü onlar bu ayetten yola çıkarak diyorlardı ki hak bizim tarafımızda. Ha şimdi sebebi anlamak ile o sebebi anlayarak haklı olanı tayin etmek iki farklı şey.
Yani biz Şam ordusunun ayaklanmasını, kıyametmesini anlayabiliyoruz. Lakin bu onların haklı olduğunu gerektirmez. Hak Ali ileydi radıyallahu anh. Hatta başka bir hadiste de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'un naklettiği hadiste diyor Resulü aleyhisselatü vesselam şeylerden bahsederken haricilerden temrukul marika, marika yani bu hariciler çıkacaklar diyor. Ende furkati minel muslimin, Müslümanlar ayrıldığı zaman çıkacaklar diyor hariciler. Ve diyor ki yaktuluha evle taifeteyni bil hak. O haricilere karşı hakka en yakın olan taife savaşacaktır. Haricilere yani o ayrılma döneminde haricilere karşı savaşmış olan Ali de radıyallahu anhu. Yani bu da yine Ali'nin radıyallahu anhu'nun hakka daha yakın olduğunu, yani Şam ordusuna nazaran hakka daha yakın olduğunun vahiy yoluyla beyan edilmesi. Dolayısıyla hak neredeydi? Hak Ali ileydi. Ali radıyallahu anhu ile beraberdi. Ama Şam ordusunun karşı koymasına, karşı çıkmasına, kıyam etmesini anlayabiliyoruz. Etkenleri anlayabiliyoruz. Yani etken ne? Çünkü zamanında Osman radıyallahu anhu'nun yani şehadetinden sonra kanının yerde kalması ve onlar da bu kanın karşılığını talep etmeleri. Ha şimdi bunun akabinde ne oldu pekala? Yani iki fırka ayrıldı. Tabii bu böyle kalmadı çünkü her şey bir gelişme içindedir. Yani bir şey olduğu gibi kalmaz. Dediğim gibi eşyada yani yaratılmış olan da şey olan nedir? Değişmek ayrılmaz bir vasıftır. Dolayısıyla değişecektir. Yani hal değişecektir. Zamanında Ali radıyallahu anh'un taraftarları arasında, Şiası arasında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın kötülenmesi söz konusu değildi. Ali radıyallahu anh'un Şiası Ebu Bekir radıyallahu anh'u ile Ömer radıyallahu anh'u kötülemezlerdi. Ali radıyallahu anh'un Ebu Bekir ve Ömer'e takdim edilmesi de söz konusu değildi. Yani onlardan üstün kabul edilmesi de söz konusu değildi. Osman radıyallahu anh'u ile Ali radıyallahu anh'u arasında yani Osman mı daha üstündür, Ali mi daha üstündür? Bu konuda konuşanlar vardı. Yani Ali radıyallahu anh'ın döneminde kendi Şiası, kendi taraftarları arasında konuşanlar bu meseleyi konuşuyorlardı. Yani Ali mi daha üstündür, Osman mı daha üstündür? Ama Ebu Bekir ve Ömer tartışmaya açık değildi. Pekala o neye dönüştü? Rafizilere dönüştü. Yani o Şia, o yapıdan ne çıktı? Rafiziler ortaya çıktı. Yani netice Rafizilere vardı. Hatta Rafizilerinden daha beter olan işte Batiniye fırkaları da var gitti. Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu, Ömer radıyallahu anhu'yu ve topyekun yani kimisi 5, kimisi 7, kimisi 9 sahabeyi istisna ederek sahabenin topyekun irtidat etmiş olduğunu, din edinen ve sahabeyi kötülemeyi, küfür etmeyi, küçümsemeyi, lanet okumayı, iftira atmayı, bütün yani rezillikleri kendilerine mubah görecek bir din anlayışı ortaya çıktı. Ali radıyallahu anh'ın Şiasından. Peki diğer tarafta Muavi radıyallahu anh'ın Şiası arasında, taraftarları arasında Ali'nin taraftarlarından çok yani eğer kıyasladığın zaman Muavi taraftarları Ali taraftarlarından çok karşı tarafı kötülüyorlardı, lanet okuyorlardı. İki tarafta da vardı ama Muavi tarafı daha bu konuda daha azgındı. Ama işte yine Muavi tarafından ortaya çıkan da şey ne oldu? Yani azgınlık Nasibiler, bu Nevasib denilen fırka. Yani Ehl-i Beyti, başta Ali radıyallahu anhu'yu ve onunla beraber Ehl-i Beyti, umumun bütün Ehl-i Beyti kötülemeyi, onları işte tekfir etmeyi ve onlara lanet okumayı vesaire, iftira atmayı din edinen fırka çıktı ortaya. Bunların işte en meşhuru muhakkak Haccac bin Yusuf, El-Thakafi, Haccac. Yani şimdi iş olduğu gibi kalmıyor. Yani önce bir iki taraftar meydana yani ortaya çıktı. İki taraftar da ne etti? İki taraftar içerisinde yani görüşler karşılıklı o düşmanlık sebebiyle bir tarafın kötülemesi, diğer tarafın kötülemesi vesaire iş yani bu taraftarların içerisinde kötü niyetli insanlar, bozuk insanlar, sıdkı, samimiyeti vesaire olmayan insanlar galip gelmesiyle artık bu fırkalara yön vermesiyle ne etti? Bu iki tarafta yani ciddi manada ayrıldılar ve kendi bidatlarında da azıp gittiler. Hadlerini aştılar. Ha şimdi biz bu meseleyi değerlendirdiğimiz zaman dediğim gibi ha biz temel itibariyle buna ne sebep olduğu anlayabiliyoruz, izah edebiliyoruz. Ama bu sonradan onun akabinde yapılmış olan batıl şeylerin de makbul olduğunu ifade etmez. Aynı şu zamanda İşte mesela duyuyorsun yahut da işte hilafet cemaatinin taraftarlığını yapan kardeşler işte bu tip şeyleri çok getirirler. İşte zamanında böyle saldırıldı. Zamanında şöyle bir araya gelindi. Meşru olan bir devlet kabul edilmedi vesaire gibi şeyler var. Ha şimdi bunlar bu sürecin devam etmesine ve sürecin ilerlemesine sebep oldu muhakkak. Yani Irak İslam Devleti'nin kendisini soyutlamaya ve daha da şiddetli olmaya, daha da acımasız olmaya ve muhalife karşı daha da sert bir usluba girmeye elbette sebep oldu. Yani bu sebepleri biz etkenleri anlayabiliyoruz. Lakin o etkenleri sen bu sefer yapılan amellere bir bahane olarak veyahut da onları meşrulaştıracak sebepler olarak zikrede getirirsen o zaman bu yanlış olur. Ha? Yani mesela işte son zamanlarda mesela bu konuşulurdu. Hilafet cemaatin muhaliflere karşı savaşması, tekfir etmesi. Buna gerekçe olarak ne getirildi? Onların kendi görüşüne göre yani onlar karşı tarafı murtet görüyor. Niçin? Çünkü onlar diyorlar ki şöyle işte sahve kafirlerle beraber oluyorlar. O zaman onlar da onlar gibi kafir oluyorlar, murtet oluyorlar. Murtetin de canı ve malı helaldir. Yani kendi açılarına baktığın zaman yaptıkları ameller yanlış değil. Sen şimdi eğer bunu yaptıkları amellere delil getirirsen, yani onların kendi bozuk anlayışlarını yaptıkları amellere delil getirirsen, o zaman bütün münker ehline sen bu manada delil getirmen lazım. Delil getirebilirsin. O zaman partici de kendi nazarına göre parti onun için caiz bir şey, meşru bir şey. O zaman ona da kendi görüşüne göre onun yaptığı da doğru. Sufi de kendi görüşüne göre Allah'tan başkasına istigase yapması, istiane yapması vesaire meşrudur. Hatta yani ibadetin en eftalidir. O zaman o da doğrudur. Hatta kadirisi, işte bu kadyanisi, hepsi yani hepsinin kendi görüşleri var. Kendi görüşlerine göre yaptıkları eğer doğru diyorsa o zaman haktan doğrudan sapmış olursun. Dolayısıyla birincisi yani demek istediğim bizim konumuza girmeden evvel bir değişmek mutlak surette ne kötüdür ne de iyidir. Ha? Yani değişmenin ne yöne doğru değişildiğini bakılması lazım. Eğer kötüye doğru değişilmiş ise o zaman o değişimi reddetmek lazım, düzeltmek lazım. Eğer iyiye doğru değişilmiş ise o zaman o değişimi desteklemek lazım, kabul etmek lazım ve yaymak lazım. Ama değişme etkenlerini, değişme sebeplerini sadece bu sebepleri anladığımız için, izah edebildiğimiz için neticeyi de kabul etmek bu doğru bir şey değil. Ha. Bu birinci mesele. İkincisi bu taraftarlık meselesine de kısa değinip ondan sonra inşallah asıl konumuza geçelim. Taraftarlıkta hani insan bazı konular vardır. Bunda taraftar olmak imandandır. Taraftar olmazsan imanını götürür. Veyahut da vaciptir şer'an. Taraftar olma mecburiyetindesin. Eğer taraftar olmazsan o zaman Allah'ın azze ve celle'nin emrine asi olmuş olursun. Veyahut da fazilettir. Senin faziletin olur yani mustahaptır. Yani Allah katında ecrin olur. Bu yani kat'i olan, sabit olan şeylere taraftar olma. Bu ister yani nehi babında olsun, ister emir babında olsun. Yani ister bir şey emredilmiş olsun, taraftar olman, nehidilmiş olman, nehidilmiş olması nehi taraftarı olman gibi. Yani bunlar kat'i, dinde sabit olan şeylere elbette taraftar olacaksın. Elbette biz mesela Müslümana dostluğa taraftar olacağız. Elbette sen Müslümanın canını, malını yani himaye altında olduğunun yani haram olduğunu taraftarı olacaksın. Eğer buna taraftarlık yapmasan o zaman bu işte kimi alanlarda ta senin dinini götürecek durumlara, mertebelere kadar yükselebilir. Ha bu bir mesele. Taraftarlığın bir kısmı. Ama taraftarlık vardır içtihadi alanlardadır. Yani dinde kat'i surette apaçık beyan edilmemiş olan İçtihada açık olan alanlarda taraftarsın. Mesela fıkıh ihtilaflarda yahut da hani umumen dinde ister asılda olsun ister ferde olsun bazı meselelerde ihtilaflar var. Ha sen bu ihtilaflar içerisinde bir kişiyi taklit, bir imamı taklit ettiğin için, bir imama tabi olduğun için onun taraftarlığını yapabilirsin. Yani bu mümkündür, bu kaçınılmaz bir durumdur çünkü herkes dinde müştehit olamaz. Veyahut da ama senin taraftarlığın nerede olur? Şekte, şüphede olur, zanda olur. Yani sen öyle bir şey ki sen hakkında malumat sahibi değilsin. Sadece o konuda bir zannın var, onun taraftarlığını yapıyorsun. Yani zannın taraftarlığını. Şimdi ikincisi makbuldür dedik. Yani içtihadi meselelerde taraftar olman bu makbuldür. Nereye kadar? Yani hak sana hak beyan edilir. Mesela o içtihadi meselelerde ihtilaf konusunda sen eğer batıl üzereysen, sana hak beyan edilmişse senin üzerine düşen nedir? Hakka tabi olmandır. Yani orada taraftarlığı, o içtihadi meseledeki taraftarlığı terk edip hakka tabi olman lazım. Zanna taraftarlık etmek bu zaten kendi başına bir cehalet. Yani bu kötü bir şey. Ama bunda da sana hak ulaştığı zaman ne etmen lazım? Taraftarlığı terk etmen lazım. Ha şimdi sen eğer yani bir konuda bilgi sahibi değilsin. Yani zanna taraftarsın veyahut da yani ilmini itibar ettiğin bir insana taraftarsın. Ama buna rağmen yani böyle bir durumda sana hak ulaşıp açık ve net beyan edildiği zaman eğer bu hakka tabi olmazsan o zaman işte senin bu yani taraftarlığını oluşturan nedir? Ya senin taassubundur, taassubun veyahut da taklidindir yani birilerini kör taklit etmendir veyahut da yani bazı durumları, bazı kesin malumatları tevil etmendir. Ve üçü de yani üçü de ilimden değildir ve üçü de yani sadece dalaleti ve senin haktan sapmanı, hakkı görememeni sebep olacak olan etkenlerdir. Başka bir şey değil. Dolayısıyla yani birincisi yani bunu bir önce bir bahse girmeden söylemek istedim. Çünkü neticede biz yani şu zamanda hilafet olarak adlandırılan bir cemaatten bahsediyoruz. Bu cemaat zamanında Irak İslam Devleti olarak isimlendirildiği dönemlerde bu cemaat Şeyh Usame Rahimullah tarafından meşruiyeti ilan edilmişti. Şeyh Eymen devletin meşru olduğunu ilan etmişti. Ve ses kayıtları halen mevcut yani. Yani isteyen kişiler internetten de bu ses kayıtlarına muhakkak ulaşabilecektir. Şeyh Ebu Yahya Rahimullah, alim yani fakih bir insan olarak da Irak İslam Devleti'nin meşruiyetini devlet olarak yani şer'i manada İslam Devleti olarak meşru olduğunu ifade etmişti. Irak İslam Devleti yani bütün kıyadi tarafından kabul edildiği gibi bütün ümmet tarafından da kabul ediliyordu. Bütün yani cihat cepheleri ve bütün mücahitler umumen Irak İslam Devleti'ne karşı çok yani aşırı bir sevgileri, muhabbetleri vardı. Ha ne oldu pekala? Yani bu durumdayken hani bizim konumuz değişmek ya. Şimdi bu durumdayken bu yapı ne oldu? Suriye sahasına girince ve özellikle Irak Şam İslam Devleti'ni ilan ettikten sonra bir ihtilaf vaki oldu. İhtilaf vaki oldu. Ve bu evvelinde meşru, makbul, muteber olan devlet ne etti? Yani bu konuda zarar görmeye başladı. Çünkü kıyade tarafından kabul görmedi. Yani kıyade, cihat kıyadesi bu ilan edilmiş olan Şam Devleti'ni, Şam İslam Devleti'ni meşru görmedi. Bunun akabinde ne? İhtilaflar vaki oldu. Ve değişme süreci başladı. Önemli olan bu yani. Değişme süreci başladı. Ha şimdi eğer bir insan bunda yine kalıp da derse ki yok biz yani değişmek yok. Değişmek yok. Yani zamanda neyse bugün de o. Bitti. Çünkü değişmek gibi bir şey yok. O zaman deriz ki kardeş yani selim akla dön ve yani fıtratına, yaratılışına geri dön. Buna bir yani rücu et ve gör ki eşyada yani değişmemek diye bir şey yok. Dolayısıyla İslam devleti de değişebilir. Her fert değiştiği gibi İslam devleti de yani her cemaat değişebildiği gibi İslam devleti de değişebilir. Yani İslam devletinin de vasıfları değişebilir, doğruluğu değişebilir. Bununla bağlantılı olarak yani kabulü ve reddi de değişebilir. İkincisi senin taraftarlığın eğer yani bu konuda kat'i, sabit, dinen yani senin taraftarlığın gerektirecek bir şey varsa o zaman taraftar olman lazım. Ya lehine ya aleyhine taraftar olman lazım. Ama eğer bu senin taraftarlığın sadece belirli yani içtihada açık olan alanlara dayanıyorsa o zaman hakka tabi olman lazım hak sana gelirse. Veya daha kötüsü ki bu yine hani makbul bir alan ama daha kötüsü eğer senin taraftarlığın sadece zanna dayanıyorsa sadece cehalete dayanıyorsa yani doğrudan bilgiye değil sadece sağdan soldan duymalar ve kendi kafana göre kendi anlayışına göre bazı vakaların çıkardığın neticeler işte teviller bazı olayın tevil edilmesi veyahut da bazı insanların sözlerinin taklit edilmesi ve bir fikirde işte devlet hata yapmaz gibi bir taassup içerisinde bu meseleye yaklaşıyorsan o zaman bu da yanlıştır. Yani eğer hakkı arıyorsa insan o zaman delile tabi olması lazım. delile, yani semadan inmiş bir vahiy var ise bu konuda o zaman ona tabi olman lazım. Ve bunun boyutları var, yani bu semadan inmiş olan vahiy nasıl tayin edilir, nasıl anlamak mümkündür veyahut da nasıl görülür, ha? Nasıl bu görmek mümkündür, bunun yolları var. O zaman buna tabi olmak lazım. İşte o zaman insan inşallah Allah'ın izniyle Hakk'a ulaşır. Ha, bu girişten sonra. Geçen son derste haricilerin ve bu önemli, yani biz bir isim kullanıyoruz. Hariciler ismini kullanıyoruz. Ama hariciler ismini kullanırken biliyorsunuz farklı manalara, yani müsemması değişik olan isimler tabir ediliyor aslen haricilikle. Çünkü haricilik dedik, yani hariciler aslen İslam literatüründe, yani fırkalar kitaplarında hariciler fırkalar dahilinde değerlendiriliyor. Birincisi, ikincisi harici fırkasıyla alakalı, aslarıyla alakalı bazı kalıplar oluşmuş. Dolayısıyla hani bu manada herkesin harici dediği zaman o hariciyi doldurduğu manaları farklı olabiliyor. Abi ben harici derken kastettiğim ne? Yani bütün bu işlediğimiz derslerin neticesinde harici olarak ulaştığımız o vasıflara haiz olan fırka. Yani Nahravan ehlinin sahip oldukları vasıflara sahip olanlar. Ha? O manada harici kastediyorum. Ha şimdi bu haricilerin vasıflarını biz son olarak topladık. 12 yakın olan vasıf. Evet, 12 vasıf zikretmiştik. Ha şimdi ne edeceğiz? Beraber inşallah şu zaman hilafet olarak isimlendirilen cemaati bu vasıflara bir arz edelim. Yani bu vasıflar var mı yok mu? Ona göre de netice olarak harici midir değil midir sonucunu çıkaralım inşallah.